O sırada tepende senin Ay ve Venüs karşılıklı duruyorlar ve bunun astrolojide bilmem ne karşılığı var. Dolayısıyla sen çok sevişken oluyorsun ya da çok kavgacı oluyorsun diyelim. Bana çok garip geliyor. Oğlum yengeç, özellikle yengeç olmasını istedim. Bu burçlara inanmıyorum falan diyorum ama aslan olmasın da diye bayağı bir... Su burçları daha böyle duygusal olarak düşünülür ya. Bazı balıklara bakıyorsun. Mesela Erdoğan balık burcu olduğu söyleniyor. Hiç de böyle çok duygusal, her gördüğünde ağlayan bir insan gibi gözükmüyor değil mi?
Tabii.
Yani dolayısıyla bana garip geliyor burçların karakterleri belirlemesi. %100 inanmayacağını mı söylüyorsun? İnanma ama sonra birisini görüyorsun ve tam tipik bir işte sen nesin?
Balık.
Tipik bir balık diyorsun işte yani. Sazan.
Merhaba arkadaşlar, Her Şeyin Kökenine hoş geldiniz. Bugün Pelin'in üzerindeki yıldızlı kıyafetten de anlayacağınız üzere yüzümüzü biraz gökyüzüne çeviriyoruz ve astrolojinin kökenini konuşuyoruz. Hoş geldin Pelin.
Hoş bulduk. Keşke astrofizik yapsaydık. Hayat galiba astroloji daha böyle netameli ve eğlenceli bir konu.
Sen anlıyordun değil mi astrofizikten?
Ben hep astrofizik okumak istiyordum. Kozmoloji en çok hayal ettiğim şeydi ama matematiğim iyi olmadığı için
hadi ya.
Hobi kıvamında kaldı.
Ben de hep mühendis olmak istemiştim. Benim de iyi olmadığı için edebiyatçı
sosyal
oldum.
Sosyal bilimler şey gibi oldu sanki böyle istenmeyen şey. İyi ki aslında edebiyat olmuş, felsefe olmuş ama yine de bir tarafımla hala o yıldızlara bakıp keşke bunun bilimini yapsaydım diyorum.
Benim de seni çok iyi anlıyorum. Peki o zaman nereden başlayalım Pelin? Astrolojiye nereden girilir ki?
Ya bence astrolojiye insanın genel korkularından ve belki de bilinmezliğe karşı antipatisinden ya da rahatsızlığından girmek lazım. Çünkü ya insanlık var olduğu sürece bilinmeyenin içinde yaşıyordu. Biz neden buradayız? Biz kimiz? Carl Sagan'ın meşhur kozmosu vardır ya, o temel soruları sorar. Dolayısıyla aslında medeniyet tarihinde başında bu yıldızları gözlemleme, biz yıldız parçası mıyız denir ya, ki öyleyiz.
Ki yıldız tozlarıyız.
Yıldız evet. Tozlarıyız. Nereden geldik? İşte ne bileyim o Sümerler'de kanatlı varlıklar vardı. Onlar mı acaba bu medeniyeti kurdular falan gibi pek çok teori var. Tabii astroloji bunun neresinde? Astroloji bunun aslında pseudoscience olarak hani kabul edilen, yani gerçek bir bilim olarak kabul edilmeyen, kızacaklar bana şimdi. Ama bir taraftan da çok ilginç bir şekilde insanların hayatında büyük yer edinen ve böyle bir nevi sosyoloji oyunu gibi karakter tipolojileriyle vesaire eğlenceli bir şey. Ben bu astroloji konusunda şimdi inanıyorum inanmıyorum ötesinde şey modundayım. Hani fala inanma, falsız kalma gibi. Bir taraftan eğlenceli yani, bazen de tutuyor, bazen tutmuyor. 50-50 gibi bir şey bu şeyin, George Carlin'in tanrı tanımı gibi. Ya bir de işin şöyle bir boyutu var Fazıl. Şimdi hani bu bilimdir, değildir, saçmalıktır, müthiş bir şeydir. Bunları bir tarafa koyalım. Çünkü sonsuza dek tartışabiliriz ve biz burada tarihçesini anlatacağız. Ama toplum baskısı boyutu var. Şimdi sen doğduğun andan itibaren diyelim aslan burcusun. Aslanım, aslan güçlüdür, işte ormanın kralıdır vesaire diye büyütülürsen sen aslan parçası olarak dolanırsın etrafta. Sen işte duygusal bir balıksın. Sen işte işte evcimen bir yengeçsin diye annen baban seni böyle büyütürse kodlanıyorsun ister istemez. Dolayısıyla işin psikolojik boyutu da var. Toplumun senin üzerine bastırdığı bir boyutu da var ki ben birazcık ona inanıyorum. İster istemez bir süre sonra sen şu ya da bu şekilde olduğunu duydukça o oluyorsun ya da ona daha temayül ediyorsun, daha yakın hissediyorsun.
Peki tarihin hangi noktasında bilimsel olarak astroloji sorgulanıp da artık bilimsel olmadığına karar verilmiş ya da öyle bir görüş yaygın hale gelmiş benim?
Ya aydınlanma çağında tabii ki Newtonlar işte gravity'yi, yer çekimini elmalarından bularak gökyüzünü gözlemleyip evren kuralları, termodinamik kanunlarını vesaire yaparken ister istemez astroloji çöpe gitmiş. Çünkü o ana kadar işte Fransız saraylarında, İngiliz saraylarında vesaire sürekli böyle bir astroloji oyunları oynanıyor. Tarotla ilişkilendiriliyor. Ve her sarayında bir müneccimi var. Yani Fransız sarayının müneccimi Nostradamus diye biliyoruz. İşte Osmanlıların müneccim başı var. Yıldızları gözlemliyor. İki işlevi var aslında onun. Bir taraftan ezan vaktini ve saatlerini belirliyor. Çünkü zaman ondan soruluyor. Ama aynı zamanda da ezan ya da namaz işte. Ama bir taraftan da gökleri gözlemliyor ki o dönemde özellikle 15. 16. yüzyıl Osmanlı tarihine bakacak olursak bayağı gelişkin bir astrofizik yaptıklarına dair bilgiler var. Çünkü mesela Takiyüddin gibi insanları buraya getirtip özellikle Orta Asya'da çok ciddi bir astrofizik geleneği varmış. Bunu astrolojiye bağlıyorlar. Yani gelecek kehaneti. Ama bütün bunların özünde hani ilk başta nerede başladı diyecek olursan ben biliyorsun gezmeyi çok seviyorum ve gittiğim yerlerde de toplumlarına dair araştırmalar yapıyorum. Benim gözlemlediğim kadarıyla ki burada da mesela şöyle bir kitap getirdim. The Secret Language of Astrology diye. Astroloji tarihine dair değişik değişik böyle evrimine dair, burçların nasıl değiştiğine dair güzel şeyler var, bilgiler var burada. Bu da yıldız isimleri. Çok alakası yok belki ama özellikle astroloji yıldızlara bakılarak tahmin yapılan, yıldızlara ve gezegenlere atfedilen, horoskoplara atfedilen belli karakteristiklerin yeryüzünde olup bitene etkilemesi üzerine bir anlayış var ya da bir inanç var. Dolayısıyla hani yıldız isimleri pek alakalı olmamakla birlikte nasıl değiştikleri ve nasıl verildikleri pek çoğunun yani mitolojik kökenini de görmüş oluyoruz. Burada hareketle bu kitaplar ve diğer belgeleri karıştırdığımda ve Gılgameş destanını araştırdığımda şunu fark ettim. Bir kere belki de pek çok şeyin kökeni Sümer ve dolayısıyla Sümer'in devamı olan Akat, Asur ve Babil gelenekleri. Çünkü Mezopotamya denilen yer gerçek anlamda o ziguratlar sadece tapınak değil aynı zamanda yıldız gözlem evleri. Ve bu arada özellikle Gılgameş destanı üzerine ders verirken şöyle bir belgeyle karşılaşmıştım ve böyle bir taraftan dinin nasıl hin bir şekilde kullanılabildiğine dair. Şimdi rahipler ve rahiplerin tabii ki yanında yer alan krallar böyle şey gibiler ya, her şeyi bilen, her şeyi tahmin eden, öngörülü, geleceği de gören. Şimdi bu rahipler ziguratlar arasında ya da tapınaklar arasında güvercinleri kullanılarak mesajlaşıyor. Şimdi bir yerde diyelim deprem oldu ya da bir yerde bir sel oldu, yavaş yavaş bu tarafa geliyor. Rahip başka bir tapınaktan gelen kuş mesajla öğreniyor ki böyle bir şey olmuş. Ve yıldızlar dedi ki diyor, burada işte yakın tarihte büyük bir sel kopacak, tufan olacak. Halk da falan diye böyle müthiş bir huşu içinde onu dinliyor. O da yıldızları okuyarak güya geleceği tahmin etmiş oluyor. Dolayısıyla tabii ki bu bilgi güçtür ya, bu rahipler ya da rahibeler bu bilgiyi kullanarak halkın belki de inancını ve huşusunu kazanmış oluyorlar. Bu minvalde Gılgameş'e özel bir parantez açmak istiyorum. Çünkü Gılgameş destanını kitap kitap okuyunca bir tane hatta çok önemli bir makale okumuştum. O makalede şunu söylüyordu. Astro Poem diye okuyor Gılgameş destanını ki medeniyet tarihinin insanlığın ilk destanı biliyorsun. Ve astropoem olarak mesela Gılgameş'in Ankıdü ile birlikte Humbaba denilen canavarı öldürmesi, diyelim boğa çağından bilmem işte balık çağına gerilmesini sembolize ediyor. Akrep insanlar var, o akrep burcunu sembolize ediyor. İşte o Nuh'un tufanının öncüsü olan ki Muazzez İlmi Yaşar bununla ilgili derken her şeyin kökeni oradadır. Nuh tufanındaki Nuh karakterinin burada Utnapishtim olarak görüyoruz. Onun da kova burcundaki o simge vardır ya, yaşlı adam su döken, suyun kenarına taşınmıştır o tufan bittikten sonra eşiyle. Koç burcu haricinde bütün burçların kendine ait bir kitabı olduğunu söylerler. Gılgameş destanı. Dolayısıyla astroloji şiiri olarak da okunabilir.
Abi.
İlgilenenler bunu araştırabilirler. Ama Babil'den sonraki kültür baktığımızda antik Yunanlar tabii ki pek çok kaynakta da özellikle batılı kaynaklarda da astrolojinin kökeninin aslında Yunanlardaki yıldız haritaları ve işte kehanet merkezleri olduğunu söylüyor. Biliyorsun Apollo'nun Delfi'deki falan kehanet merkezlerinde işte insanlar önemli karar almadan, savaşlara gitmeden, bilmem ne evlilik yapmadan bu buraları adak götürüyorlar. Oradaki sibyllar ya da işte rahibeler genellikle kadın oluyor. Böyle bir kuyuya bakıyor ya da bir Yani değişik türleri var kehanet merkezlerinin ama yıldız bilimiyle de ilişkili. Çünkü yıldızlarla insanların ilişkisi olduğunu, oradaki hareketlerin, oradaki işte hani Merkür geriliyor diye bir şey vardır ya. Her bir kötülük Merkür'e atfedilir. Zavallı Merkür. Merkür retrograde'den dolayı böyle oldu diye. Yani eski çağdaki insanlar da tıpkı bunu yapıyorlarmış. Gökyüzündeki cisimlerin hareketinden, şeklinden, hikayelerinden yola çıkarak insanların o anda yaşadıkları hayatın üzerinde etkisi olduğuna inanıyor. Ve tabii ki bundan da çok gelir kazanan ve zengin olan bir zümre de oluyor.
Hala da var bu arada. Pelin, Merkür küçülüyormuş. Sence bunun astrolojiye bir etkisi olur mu?
Ya ben asıl Plüton'a yanıyorum fazla çünkü onu gezegenlikten attılar ya. Dolayısıyla Plüton'un bir burca tekabül ettiği ortada, galiba akrebe tekabül ediyordu.
Sonra geri aldılar onu.
Aldılar mı? O zaman akrep burcundakiler çok mutlu herhalde, değil mi? Ya neye göre atıyor, neye göre şey yapıyor? Ya bir de şöyle bir şey var. Şimdi ben ister istemez buna böyle birazcık hani zevk alıyorum, zevk almasına. Komik bir konu ve eğlenceli bir konu ama işte bilim kelimesi bana göre çok büyük bir kelime. Ve bilim tabii ki pek çok şeyi bilmiyor. O yüzden hani bilim geri kafalılığı da yapmak istemiyorum. Ama bir taraftan da yani bizden milyonlarca yıl uzaklıktaki bir yıldızın ya da bir gezegenin hareketinin bizim gündelik hayatımızdaki etkisi bana çok tuhaf geliyor. Yani o burçların zaten deli saçması olduğuna inanıyorum. Hani zaten çok yakın bir alışkan yani. Herhalde 1900'lerin başından gelen o günlük gazetelerdeki burçlar var ya, ya o zaten saçma sapan bir şey. Ama karakter üzerindeki etkisi belki gerçekten de o anda, o coğrafyada, diyelim İstanbul şu enlem ve boylamda, o sırada tepende senin Ay ve işte Venüs karşılıklı duruyorlar ve bunun astrolojide bir bilmem ne karşılığı var. Dolayısıyla sen çok sevişken oluyorsun ya da çok işte kavgacı oluyorsun diyelim. Yani bana çok garip geliyor. Ama yani bazen de bakıyorum mesela birisi acayip hani o burcun bütün özelliklerine uyuyor diyelim. Hani
ben mesela boğa burcuyum ve mesela çok boğazıma düşkün, çok düşkün biraz önce de gördüğün üzere.
Ama bir sürü insan boğazına düşkün. Yani sen boğa olduğun için boğanın o kısmını alıp aa ben boğaymışım diyorsun. Benim de mesela yükselenim boğa. Ama benim öyle çok fazla yemekle alakam yok.
Bence sen de gayet güzel yiyorsun Pelin.
Böreği demin indirdim değil mi mide? Ya yiyorum ama yani şöyle ah şu yemek olsa, ah şunu yapsam, ah bilmiyorum. Yani böyle hani mesela ben gezerken de hiç yemeğe vakit harcamam. Bazı insanlar giderler şurada şu yemek varmış falan.
Tabii ben mesela.
Yok benim için gezmektir yani yolda olmaktır. Ya o yüzden hani tabii ki acıkınca yiyorum ama acıkınca yiyorum. Yani yemek fantezileri kurmuyorum.
Peki bu günümüzde bildiğimiz modern anlamda zodyak sanırım adı şu anki sistemin. Bu zodyak nereye dayanıyor? Yunanlara mı dayanıyor?
Evet zodyak şöyle. Zodyak'ın anlamı Zodiakos Kiklos denilen hayvanlar dairesi anlamından geliyor. Ve özellikle işte gökyüzündeki güneşin hareketiyle, o eliptik hareketiyle o 12 tane burç, 12 tane hayvana tekabül ediyor ya, işte koçla başlıyor, bahar ikinoksiyle başlıyor ki bir astrolojiyle çok alakadar arkadaşım yıllar önce şey anlatmıştı. Burçların mevsimlerle olan ilişkisi çok önemli demişti. Yani mesela koç ilk burç ya o, bu zodyaka göre Yunanların hareketini izlediği zodyak o. Bu arada hani o gökyüzüne bakıp o şekilleri nasıl görüyorlar o da beni.
Ya.
Yani mesela oğlak böyle üçgenimsi bir şeydir. Bundan nasıl bir oğlak çıkartılır?
Kafaları herhalde iyi şey herhalde gibi bulutlara demiş. Bakıp böyle hayvanlar görüyoruz ya biz de. Sen hiç görür müsün mesela bazen?
Çok görürüm.
Bulutta köpek kedi falan görüyorum.
Ben de
herhalde öyle bir şey sanırım.
Evet. Ama yani bunu çok sistematik bir fal bilimine dönüştürmek bambaşka bir kafa olduğunu düşünüyorum. Neyse bunlar zodyakın o güneşin hareketiyle o hayvan geçidine okuyorlar. Ve her bir ayda yani biliyorsun ayın 21'inden 21'ine değişir. 21'inden sonra ki bu arada takvim meselesi de karışık. Çünkü burada şöyle bir parantez açacağım. Şimdi biz diyoruz ki sen mesela Mayıs'ta mı doğdun?
Nisan.
Nisan. Yani Nisan sonu işte ben boğayım diyorsun. Ama sen Hindistan'da doğmuş olsaydın her şeyi bir ay öncesine alman gerekiyordu. Çünkü onların takvimine göre her şey takvimle ilgili ya. Ben mesela oğlağım ya, Vedik astrolojiye göre yani Hint astrolojisine göre ki çoğu astrolojiden anlayan insan der ki en makbulü Vediklerinkidir. Yani Hint astrolojisidir. Ben onlara göre
bir önceki burcun.
Bir önceki yay oluyorum.
Çok ilginç. Ben de Google'ın yapay zekasına haritamı çıkarttırmaya ve yorumlatmaya çalıştım. Ve Koç burcusun sen falan diye söyledi bana.
O zaman Hintliler yapmışlar orada yapay zeka
programı. Aynen. Siyasi Hintli biliyorsun.
Ama mesela bak gerçekten birazcık bu hani fal gibi yorumlamak, yani sana şey demiyorsa sen yarın öleceksin falan demediği takdirde, ki genellikle öyle demiyorlar. Ya böyle genelleme yaparak bir şey söyleyince, mesela diyor ki senin doğum takvimine bakıyor diyelim, yıldız haritana bakıyor. Sen balık demeyeyim, başka bir burçtan söyleyeyim. Oğlum yengeç, özellikle yengeç olmasını istedim. Bu burçlara inanmıyorum falan diyorum ama aslan olmasın da diye bayağı bir... Ne olur ne olmaz, aslan olmasın. Aslan erkeklerinden korkuyorum. Ama yani mesela yengeçin özellikleri hep böyle evini çok seven, çok duygusal. Hani su burçları daha böyle duygusal olarak düşünülür ya. Ama mesela bazı yengeçlere bakıyorsun ya da bazı balıklara bakıyorsun. Mesela Erdoğan balık burcu olduğu söyleniyor. Hiç de böyle çok duygusal, her gördüğünde ağlayan bir insan gibi gözükmüyor değil mi?
Tabii.
Yani dolayısıyla bana garip geliyor bu tür böyle... Hani burçların karakterleri belirlemesi.
Ama ona da diyorlar ki işte yükseleni şöyle, o yüzden böyle falan.
Aslandır kesin.
Açıklamayın aynı. Olabilir bu arada.
Ha bir de işim şu boyutu var. Kadın ve erkek. Şimdi mesela bakıyorsun terazi çok dengesiz bir burç olarak bilinir. Terazi çok böyle işte erkeği farklı, kadını farklı. Mesela kadın diyor ki ben ama erkek değilim. O yüzden terazinin o bütün kötü kısımlarını erkeklere atfediyorlar. Kadınlar öyle olmuyormuş mesela. Aslan'da da keza öyle. Bütün o agresif ya da koçun o agresyonu. O ilk mevsimlerle ilgili onu kendi kendime atlayarak gidiyorum. Kusura bakma.
Estağfurullah.
Ama mesela şey örneği. Koç bu zodyaktaki ilk burç olduğu için bahar, ilk böyle hani filizlerin çıktığı, tohumların o kalın kabuğunun delindiği ve böyle yeşilin patladığı. Dolayısıyla çok daha böyle hani proaktif, hızlı, sonuca ulaşmak isteyen falan ateş burcu. Ya mesela o mevsimle ilgili. Buna mukabil mesela Capricornus, yani balık, keçi balığı denilen benim burcum olan Oğlak. Böyle yılın sonundaki, yani ilk o öbür son Oğlak olduğu için, yani sona doğru daha doğrusu, bir de kova var benden sonra. Öyle bir şey ki yani yaşlı adam olarak betimleniyor. Ayakları yere basan, çok güvenilir, işte disiplinli. Yani böyle bir bunak, sıkıcı bir portre çıkıyor Oğlaklar için. İster istemez de hani o mevsimin, kışın, hani kara kışın, aralığın sonu olduğu için onun etkisi de burçlara yansıyor deniliyor. O yüzden bütün hani hem mevsimler, hem yıldızların hareketleri, hem işte o Merkür'ün küçülmesi, büyümesi vesaire gibi tartışmalar, hepsi böyle bir tuhaf bir yere geliyor. %100 inanmayacağını mı söylüyorsun? İnanma, ama sonra birisini görüyorsun ve tam tipik bir işte sen nesin?
Balık.
Tipik bir balık diyorsun işte yani. Sazan.
Şimdi de kehanet tarafı var tabii yani. Evet, profiller var o burçların olduğu. Bir de geleceği öngörebilme gibi bir iddia da var.
Evet.
Buna ne diyorsun?
Ya şimdi şöyle, bir kere kehanet demek güç demekti malum. Aynı dinlerin bu kehanet merkezlerini kendi gayelerine geçirmek için kullanmak gibi. Burada mesela Babillilerin gökyüzü hareketlerini gösteren haritalardan yola çıkarak belli kehanetlerde bulunduğunu biliyoruz. Bu arada Babil'de, Sümer'de vesaire acayip büyük kitapları da var. Ki büyüyle astroloji bazen birbirine karıştırılıyor. Yani işte o astrolojiyi ona göre kullanıyorlar. Mısır'da, eski Yunan'da da bu tür böyle kehanetle ilgili merkezler var. Dediğim gibi belli kehanet merkezleri var zaten. Dolayısıyla burada 1066'da Halley Kayan Yıldızı biliyorsun geçti ve kimileri o dönemde dünyanın sonu geliyor vesaire gibi şeyler yazdılar. Ama mesela bu 1066'da olan şey, kuyruklu yıldız, insanlara dair öyle fikirler yumurtlattı ki, mesela Hastings Savaşı o dönemde oldu. Aa, bu kuyruklu yıldız buna işaret ediyordu aslında. Bunun kehanetine yapmıştı. Bunun göstergesiydi diye.
Sanki sürekli savaş olmuyor.
Evet. Ki yani 1066'dan bahsediyoruz. Normanlar çıkmışlar, geliyorlar.
İnsanlık tarihinde geçiyorlar. Savaş olmayan zaten çok az bir aralık var değil mi? Yani hiç, yıl olarak bile.
Hiç yok.
Yok değil mi? Evet.
Ya dolayısıyla yani bunlar tabii ki tarihte o insanların korkularını ve inanmak istediklerini aynalamış oluyorlar. Jung mesela bununla ilgili şey yazmış, senkronizasyon teorisi ya da anlamlı rastlantılar. Şimdi Halle oradan kayıyor. Bir taraftan da insanlar işte bu yüzden oldu ya da şu yüzden oldu gibi bir senkronizasyon kuruyorlar. Ama yani takdir edersin ki çok anlamsız ve alakasız. Muratname diye bir eser var. Osmanlı tarihinden bahsediyorum ve orada 51 maddede işte kültürel, sosyal yapısını anlatıyor ve özellikle de işte astrolojiye dair bir madde var. Bu arada Osmanlıca'da o burç isimleri çok güzeldir. Seretan mesela.
Ha,
evet, Cevza. O? Seretan yengeç.
Aa.
Cevza ikizler.
Boğa ne acaba? İnşallah sığır falan değildir.
Ama işte bu müneccimler demin de anlattığım gibi bir şekilde hem kültürün içindeler hem de bir şekilde takvimlere bakarak falan hayatın hem zamanla ilişkisine hem de bu kehanetlerle olan ilişkisine başrolünü oynuyorlar. Bu arada şey de söylemeden edemeyeceğim. 3. Murat döneminde bir rasathane yapılıyor. Bugün o Rus konsolosluğunun olduğu Taksim'in oralarda, o sırtta olduğu düşünülüyor. Ve o dönemin Şeyhülislam'ı müneccimler yukarı çıkıp işte minarelerden falan ya da o kule yapılmış ya rasathane. Meleklerin bacaklarını dikizliyorlar diye bir ferman verince gerçekten böyle bir şey var. Rasathaneyi bombalıyorlar. Dolayısıyla bizdeki o astrofizik bilimde atılım falan orada başlayıp ve bitiyor. Buna mukabil tam o dönemlerde düşün, işte Kepler'lar, Kopernik'ler vesaire devrim yaratıyor. Yani Kopernik'in yaptığı bir devrim aslında. Yani güneş merkezli bir sistem olduğu, dünyanın merkezinde olmadığını söyleyen ve o bu yüzden ateşe atılan insanlar var. Ama sonra düşün, 1600'lerden itibaren bu böyle kabul ediliyor. Ama ne kadar geç bir tarih. O ana kadar hep işte insanlık ve tabii ki dünya bütün bu işte evrenin merkezi olarak kabul ediliyor. Okumalarda o minvalde oluyor.
Peki hiç böyle senin bildiğin bir deney var mı astroloji üzerine yapılan?
Evet, şöyle bir deney keşfettim. Şimdi şöyle, astrolojinin bilim mi değil mi tartışması ilelebet sürer. Biz bütün programı bununla ilgili konuşarak geçirebiliriz. Ama bu deney çok şey söylüyor. Çünkü diyor ki bu tabii ki kapitalizm tarihiyle de ilişkili. Bu burçları yapan ya da bu burçları okuyan insanlar var ve bundan çok para kazanan astrologlar da var. Hatta işte mesela şeyin Reagan ailesinin, Nancy Ronald Reagan'ın o astrologların söylediğinin dışına çıkmadığına dair de bir şeyler söylenir. Hep onları dinlen demiş. Ve bazı insanlar ki bunlar böyle gayet hani iktidarlı, önemli insanlar astrologlara başvurup hareket ediyorlar. Önemli kararlarını işte o gezegenlerin hareketlerine ya da yıldızların hareketlerine göre veriyorlar. Ama bu dede şunu söylüyor. Plasebo etkisi diye bir şey vardır. Ya plasebo ne demek? Mesela sana aslında şeker verir ya da boş bir hap verir. Ama sen onun işe yarayacağını ya da seni iyileştireceğini düşündüğün için gerçekten de iyileşirsin ya da işe yarar. Çünkü psikoloji denilen şey ya da beyin denilen organ o kadar güçlüdür ki dopamin salgılar, serotonin salgılar neyse işte ve gerçekten de o ilaç işe yarar. Buna da plasebo etkisi deniliyor. Yani bir de hani bu işin pozitif boyutu. Ama sen mesela diyelim sümüklü ağlayan, sürekli böyle acılar içinde kırvanan, başkalarına bağımlı bir karaktere sahip ya da ona yatkın bir burçsan bunu duyarak nocebo efekti de olabiliyor. Yani sen kendini aşağıya çekebiliyorsun. Ben zaten hiçbir şey başaramam. Ben zaten hep yalnız olmaya mahkumum falan gibi. Bu da plasebonun tam tersi. Sen kendi kendini aslında aşağıya çekmiş oluyorsun. Yani burçların o yüzden bu deneye göre böyle bir etkisi var. Yani bilimsel olarak kanıtlanamıyor. burcun etkisi ya da işte yıldız hareketlerinin etkisi. Ama insan psikolojisinin üzerindeki etkisi aşikar ki çok büyük bir endüstriye dönüşmüş vaziyette.
Evet ki çağlar boyunca da farklı kültürlerde, farklı şekillerde. Ben astrolojinin ekolleri olduğunu da bilmiyordum bu arada. Farklı ekolleri de varmış ve
ya bir de her kültürün farklı bir anlayışı var. Mesela Çin astrolojisi, o da değişik hayvanlar ama bu bildiğin hayvanlar değil. Mesela onlarda
maymun,
ejder
yılan
de var.
Falan, değil mi?
Maymun, yılan, köpek, horoz, bu diğer batıdaki astrolojiden farklı hayvanlar var. O yüzden de aslında hani bunun bilimini yapacaksan, ya bilim demeyelim, pseudo bilim diyelim artık ona, hangi kültüre göre yaptığını da belirtmen lazım. Çünkü o kültürler arası çok büyük fark teşkil ediyor.
O zaman astrolojiye inanma ama astrolojisiz de kalma diyoruz.
Evet. Ve ayrıca da bazen böyle hiçbir şey bilmeden birisiyle ilgili kültürel bir damgalama da olsa bir fikir ediniyorsun. En azından böyle sıfır bilgiden daha iyidir. Hani burcun ne diye sorunca az çok o insanı kestirmek için bir tane kolay bir metot gibi geliyor bana.
Evet, saat kaçta doğdun? Flört için harika bir başlangıç noktası ayrıca.
Black Mirror'a doğru gidiyor bu.
Teşekkürler Pelin.
Ben teşekkür ederim.
Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
Görüşürüz.